Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 9. kaset 1. yüz. Sayfa 411. Önce slot makinalarında kol çekerek oynamaya başlıyorum. Sonra da rulet masasının başına geçip kendimce ihtimal hesapları yaparak kavlarımı siyaha, kırmızıya, maçaya, kupaya dağıtıp ruletin dönüşüyle doruklara ulaşan heyecanı diğer oyuncularla paylaşmaya çalışıyorum. Olmuyor. Tavlayı, satrancı, zevkle, hatta hırsla oynayan ben, araya giren jetonların, kavların etkisiyle olsa gerek, bu işten beklediğim tadı alamıyorum. Kumarda aşık olmak gibi bir yatkınlık diye düşünüyorum. Benim yapıma uymuyor. Robin'in geldiğimizden beri başından kalkamadığı poker masasına gidip yanındaki tabureye oturuyorum. Beni görünce seviniyor. Viski getirtiyor bana, şans meleğim geldi diye yanağıma öpücükler konduruyor. Çok para kaybediyor Robin. Sık sık kalkıp kasaya giderek yeni kavlar alıyor. Sakin yapısıyla çelişen bir hırsla daha da büyütüyor oyunu. Büyüttükçe batıyor, battıkça hırslanıyor. Bu kısır döngünün çıkışı olmadığını biliyor ama içindeki canavara hükmedemiyor. Ancak sabahın ilk saatlerinde çıkabiliyoruz odamıza. Pestil gibi yatağa seriliveriyor Robin. Yorgunluk açısından benim de ondan eksik kalır yanım yok. Öğlene doğru uyandığımda Robin hala uyuyor. Perdeyi aralayıp dışarıya bakıyorum. Plajın davetkar cıvıltısını uzaktan uzağa seyrediyorum. Ses çıkarmamaya çalışarak giyinip aşağıya iniyorum. İçtiğim koyu kahve biraz olsun kendime getiriyor beni. Yeniden odaya çıktığımda Robin'in kalkmadığını görmek canımı sıkıyor. Perdeleri açıp gün ışığını çağırıyorum içeriye. Gözlerini kırpıştırarak uyanıyor Robin. Saatine bakıp fırlıyor yataktan. Ama geç olmuş diye banyoya doğru yürüyor. Duşun ayıltıcı etkisiyle dirilmiş bir halde aceleyle giyiniyor. "Bir şeyler yedin mi sen?" diye soruyor. Hayır anlamında başımı sallıyorum. Aşağıya restorana iniyoruz. Öğlen mi, akşam mı belli olmayan bir ara öğünün ardından dünküne benzer bir sabırsızlıkla kumarhaneye inen merdivenlere doğru sürüklüyor beni. Bu kez jeton almıyorum. Robin'i kumar masasında bıraktıktan sonra salonun yan tarafındaki koltuklardan birine oturuyorum. Kaybettikçe oynadıkları oyunun yüklediği gerilimle kasılmış yüzleri şekilden şekile giren insan kalabalığını bireylere indirgeyerek tek tek psikolojik analizlerini yapmaya koyuluyorum. Kendime bulduğum bu yeni uğraş masa başında oturmaktan daha eğlenceli geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Robin'in masasına gidiyorum. Yanına oturduğumda orada gereksiz yere duran bir süs bebeği gibi hissediyorum kendimi. Ani bir kararla üstüne tünediğim tabureden inip odaya çıkıyorum ben diyorum. Keyfine bak sen. Karşı çıkmıyor. Tam tersine memnun olmuş gibi bir hali var. Bir süre kitap okuyorum. Balkona çıkıp Atlantic City'nin gece manzarasını seyrediyorum. Ve davranış biçimimden dolayı kendimi kutlayarak yatağa girip uyuyorum. Robin sabahın ilk ışıklarıyla ancak gelebiliyor. Sessizce soyunup yanıma uzanıyor. İşte gerçek bir kumarbazın yaşamı diye geçiriyorum içimden. Geceleri gündüz, gündüzleri gece olarak yaşayan hırs tutkunları. Bu yıpratıcı tempoya ayak uydurmaya hiç niyetim yok. Sabah uyandığımda Robin'in kaçıncı uykuda olduğunu aklıma getirmeden giyinip çıkıyorum odadan. Önce güzel bir kahvaltı yapıyorum. Ardından da plaja, iki gündür uzaktan seyrettiğim denize ve kumlara koşuyorum. Mayom içimde. Üstümdeki havlu elbiseyi çıkarıp şezlonga uzanıyorum. Güneşin sıcak yüzüyle kucaklaşırken benim için tatilin yeni başladığını düşünüyorum. Son üç günü aynı odayı paylaşan iki yabancı gibi geçiriyoruz Robin'le. Umurumda bile değil. Tek başına tatile çıkmışım gibi bol bol yüzüp güneşleniyorum. Sahil boyunca sıralanmış otellerin alt katlarındaki turistik eşya satan dükkanlardan alışveriş yapıyorum. Bir yerlerde oturup kahve içiyorum. Arada bir rastlantı sonucu karşılaştığımızda beraberce yemek yiyoruz Robin'le. Sonrasında o kumarhaneye gidiyor, bense kendi alemime dalıyorum. Dönüş yolunda benden özür diliyor Robin. Kusura bakma diyor, seni çok yalnız bıraktım. Önemli değil diye omuz silkiyorum. Tatiller herkesin gönlünce yaşaması içindir. Kabul etmeliyim ki evliliğimiz için kötü bir deneyimdi. Ancak arkadaşlık yönünden ele alındığında fazla kötümser olmaya gerek yok. Farklı ilgi alanlarına sahip arkadaşların özgür hareket etmelerinden daha doğal ne olabilir ki? Christmas yaklaştıkça içim içime sığmıyor. Masamın üzerindeki takvimde Türkiye'ye gidiş tarihimizi belirledim bile. Ne var ki Robin'in artık beni kızdırmaya başlayan sakinlikteki ses tonuyla söyledikleri tüm planlarımı suya düşürüyor. Christmas'ta yalnızca 3 günlük bir tatil yapabilirim diyor. Florida'ya gitmeye ne dersin? Önceden verilmiş sözlerim vardı, unuttun mu? Gördüğün gibi şartlara uymak zorundayız. Eğer istersen tek başına gidebilirsin. Hayır, bunu yapamam. Aslı Coleman kimliğiyle Türkiye'ye ilk gidişimde kocam yanımda olmalı. Çaresiz İstanbul'la özlem gidermeyi yaz aylarına bırakıyorum. Öne sürdüğüm gerekçeler annemle babamı ne kadar tatmin ediyor bilemiyorum. Verilmiş kararlara ister istemez boyun eğmek zorunda kalıyorlar. İçimdeki öfkeyle karşı atağa geçip sen benim annemle babama gelmiyorsan ben de seninkilere gitmem deme hakkım var. Ama Carol ve Dale en az Robin kadar önemliler benim için. Augusta'da yaşattıkları güzellikleri nasıl yadsıyabilirim? Florida'da Maine'dekine benzer birbirinden güzel 3 gün geçiriyoruz. Carol'ın ve Dale'in beni mutlu etmek için çırpınışları, ailesinin yanındaki Robin'in Hartford'daki Robin kimliğinden sıyrılıp sıcacık bir kişiliğe bürünmesi, hepsinin birden beni ön plana çıkarıp ağırlama yarışına girmeleri nicedir hırpalanan iç dünyama ilaç gibi geliyor. Garip bir şekilde annesiyle babasını Robin'den daha yakın hissediyorum kendime. Ama iş onlarla bitmiyor ki. Tamam, eşlerin karşı tarafın ailesiyle olan ilişkileri çok önemli. Ama yetmiyor. Hem eşle hem de ailesiyle aynı derecede sıcak bağlar kurabilmekse evlilik sanatının birinci şartı galiba. Başarabilene aşk olsun. 16 Mart birinci evlenme yıl dönümümüz. Sakin, gürültüsüz, patırtısız, beklentilerime ters düşmeyen bir evlilik bizimkisi. Bugüne kadar Türkiye'ye gitme konusu dışında hiç kırılmadım Robin'e. Bana değer veren, isteklerimi elinden geldiğince yerine getirmeye çalışan, tutkulu olmasa da seven ve sevdiğini belli eden anlayışlı bir eş. Yıl dönümümüzü kutlamak için geride bıraktığımız bir yıl içinde bana yaşattığı ufak tefek olumsuzlukların üstünü örtmek ister gibi hoşuma gideceğinden emin olduğu bir plan yapmış. New Jersey'in en güzel otellerinden birinde yer ayırttım diyor. Neden New York değil de New Jersey diye sorarsan, New York'ta tütün içme yasağı var ya, böyle kısıtlamalardan hoşlanmıyorum. Evlenme yıl dönümümüzde de promu yakıp o güzel günün keyfini yaşayamadıktan sonra, tiryaki değilsin. Bir gece pro içmemeye kolayca katlanabilirsin. Seni rahatsız eden kısıtlı olduğunu hissetmen. Özgürlüğüne bu derece düşkün birinin evlenmesi bile hata değil mi sence? Değil. Öyle bile olsa hayatımın en güzel hatasısın. Seninle evlendiğim için pişmanlık duymuyorum. New Jersey'ye gitmek için New York'la New Jersey'yi birbirine bağlayan Hollanda tünelinden geçmemiz gerekiyor. Kapalı yer fobin yoktu değil mi? Diye gülüyor Robin. Derin bir soluk al, yolumuz uzun. Tünelden geçmemiz dakikalar sürüyor. Fobisi olmayanı bile ürkütecek derecede uzun. Robin'in seçtiği otel tünelin hemen çıkışında. Odamızsa 16. katta. Evlilik tarihimize uygun olsun diye özellikle bu katı istemiş Robin. Geniş cepheli pencerenin önündeki koltuklara oturup tam karşımıza düşen New York'un gece manzarasını seyrediyoruz bir süre. New York'u uzaktan seyretmek içinde yaşamaktan daha keyifli görünüyor gözüme. Robin'in kadehlere doldurduğu şaraplarımızı yudumlarken bir yıl önce bu zamanlara dönsem gene onunla evlenir miydim diye soruyorum kendime. Robin'in yemeğe inelim mi artık diyen sesi karmaşık sorulara yanıt arama zahmetinden kurtarıyor beni. Oturacağımız masanın üzeri güllerle bezenmiş. Anlaşıldı. Bu gecenin mükemmel olması için tüm becerisini ortaya dökmüş Robin. Mum ışığı, şarap, nefis yemekler ve müzik. Robin geceye son noktayı kare şeklinde büyüyecek bir kadife kutuyla koyuyor. İnce bir işçilikle işlenmiş pırlanta taşlı kolye, küpe, bilezik takımı. Harika bir şey bu Robin, teşekkür ederim. Senin parıltının yanında sönük kalıyor diye elimden tutup dansa kaldırıyor beni. başım dönüyor. Şarabın etkisinden mi yoksa şu birkaç saat içinde yaşadıklarımdan mıdır bilemiyorum. Keçeleşmiş beynimden çelişkili sesler yükseliyor. Mutluluk nedir ki diyor biri. Bundan öte mutluluk mu olur? Cilayla parlatılmış yapay sunumlara aldanma diye uyarıyor diğeri. Bir yıl içinde kaç kez yaşadım bu mutluluğu? Tek bir damla bal alabilmek için kucak dolusu keçi boynuzu kemirmek gibi bir şey. Başımı Robin'in omuzuna yaslarken aykırı sesi susturuyorum. O bir damla balı ömür boyu bulamayanlar da var. Özden'le Atay yaz başında Türkiye'ye gidiyorlar. Ankara'da düğünlerini yapıp evli bir çift olarak dönecekler Amerika'ya. Keşke düğünlerinde bulunabilseydim. Ne yazık ki Türkiye'de olduğumuz tarihler birbiriyle çakışmıyor. Kararımı verdim. Robin'e gelip gelmeyeceğini sormayacağım bile. Kendi bilir. Gideceğim tarihi kesinleştirip karşısına geçiyorum. Temmuz'un 20'sinde İstanbul'a gidiyorum ben. Tatilimi Türkiye'de geçireceğim. Kararlı tavrım karşısında kısa bir bocalama geçiriyor. Verdiğin tarih kesinse yerini ayırtayım diyor. Gerek yok, ben hallederim. İşte bu kadar. Kimsenin nazına oynayacak halim yok. Damatlarıyla kızlarını bir arada görmeye hazırlanan annemle babamın beklentilerine ters düşse de onları avutmasını bilirim ben. Robin'in işi başından aşkın, Amerika'dan uzun süreli ayrılması mümkün değil bir başka sefere. Düşündüğüm gibi de oluyor. Keşke Robin de gelseydi, yolundaki cılız sızlanmalar kavuşma coşkusunun arasında eriyip gidiveriyor. Öyle ki daha önce tek başına atlayıp gelmediğime yanıyorum. Onların yanındayken kendimi hiç evlenmemiş, eski günlerin aslısı gibi hissediyorum. Annemin babamın kollarında çocuklaşmayı, şımartılmayı nasıl da özlemişim. İstanbul'da birkaç gün kalıp Bodrum'a geçeceğiz. Ama Ferda'yı görmeden gitmek olmaz. Bugün izinliymiş, evde beni bekliyor. Kapıyı açtığında şaşkınlıkla haykırıyorum. Hamilesin sen. Büyümüş karnının el verdiğince kucaklaşıyoruz. Aşk olsun sana diyorum. Neden haber vermedin? Sürpriz olsun istedim. Böylesi daha iyi değil mi? Söyle bakalım, şimdi ben hala mı oluyorum, teyze mi? Halası var, sen teyze ol. Doğum ne zaman? Ekim sonu, Kasım başı da olabilir. Cinsiyeti belli mi? Kız. Emre de ben de kız istiyorduk zaten. İnanamıyorum Ferda ya, bir dahaki gelişime bebek seveceğim ha? Gelmek için okula gitmesini beklemezsen bebek haliyle seversin diyor sitemle. Haklısın, bu kez arayı uzattım, bir daha olmayacak ama. Her fırsatta atlayıp geleceğim. Umarım. Bu sayede buradaki beklenmedik gelişmeleri de zamanında öğrenme şansın olur. Neyi kaçırmışım ki diye gülüyorum. Önemli bir şey olsa telefonda söylerdin. Telefonda her şey konuşulmuyor. Neymiş bu kadar önemli ve telefonda anlatamadığın konu? Murat. Evet. Murat evlendi Aslı. Kurşun yarısı almış birinin ilk sıcaklık anında acı çekmeyişi gibi hiçbir şey hissetmeden boş bakışlarla sözlerinin devamını getirmesini bekliyorum. Ömrünün sonuna kadar Aslısının yolunu bekleyeceğini düşünmüyordun herhalde diyor Ferda. Hele senin bir yabancıyla evlendiğini duyduktan sonra başka ne yapabilirdi ki? Doğru olan da bu diyorum güçlükle, gerekeni yapmış. Daha fazla dayanamıyor bu halime. Acına acı katıyorum diye kızma bana diyerek saçlarımı okşuyor. Ayrılışınızı, farklı dünyalara savruluşunuzu kabullenemiyorum. Beyza mı? Hayır. Senin Amerika'ya dönüşünün ardından Beyza'yı işten çıkardı Murat. Ailesine tavır koydu kendince. Ama önüne sürülen yeni adayı geri çevirmedi. Tam anlamıyla görücü usulü anlayacağın. Bursalı, lise mezunu, kendi halinde akça pakça bir kız. İstemeye gittikleri geceye kadar görmeyi reddetmiş Murat. Düşün. Kim olursa olsun umurunda değil. Dilerim mutlu olurlar. Ne mutluluğu diye sinirle gülüyor Ferda. Murat seni unuttuğu, yüreğindeki sevgini silip attığı için evlenmedi o kızla. Düzenini kurup yaşamına yön vermesi gerekiyordu artık. Öyle ya da böyle bu defter bir daha açılmamak üzere kapandı Ferda. İkimiz de evli insanlarız ve ben evlilik kurumunun kutsallığına inananlardanım. Robin ya da bir başkası nikahı altında olduğum sürece kocama sadık kalırım. Tersi bir durum dürüstlük anlayışıma sığmaz. Murat'ın da aynı görüşte olduğuna inanıyorum. Senden son bir ricam olacak. Bundan sonra Murat hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Ne benden ona tek söz götür, ne de ondan haberler getir. Tamam mı? Her gidişimde kollarında can bulduğum bodrum bile yaralarımı saramıyor bu kez. Yorulmuş, yıpranmış, örselenmiş duygularımı onaracak, kendini 1000 yaşında hisseden Aslısını avutacak gücü yok. Kapatılmamış tek parantezim kalmadı artık. Bunun bilincindeyim. Ancak düşüncelerime hükmedemiyorum. Murat hakkında tek söz duymak istemiyorum diyen ben, yaptığı evlilik için görücü usulü dense de farklı meraklar içerisinde kıvranıyorum. Evet, evlendim. Ama benim evliliğimde aşk yok. Sevgiye ve saygıya dayalı bir beraberlik bizimki. Ya Murat? O da evliliğini aşksız bir sevgi saygı temeline mi oturttu? Yoksa bir zamanlar bana duyduğu, vazgeçilmez olduğuna yeminler ettiği aşkını şimdi de başkalarına mı sunuyor? Ona da şiirler okuyor mu bana okuduğu gibi? Onun kulağına da aşk sözcükleri fısıldıyor mu? Yeter Aslı, yeter. Onu kendinden uzaklaştırmak için evlenip Amerikalarda kalmayı göze alan sen, gelinen noktada neyin hesabını kime soruyorsun? İstediğin bu değil miydi? Murat'ın yolunu çizip hayatına yön vermesi. Yaptı işte. Gözlerin aydın olsun. Döndüm. Geri geri giden adımlarla önümde başka seçeneğim olmadığından evime, kocama, işime, artık ikinci vatanım diye benimsemem gereken ama bir türlü içime sindiremediğim bu ülkeye, bu kente yeniden döndüm. Ağır bir yara almıştım. Hakkım olmadığını bilsem de Murat'ın bir başkasıyla evlenmesini kabullenemiyordum galiba. İşin kötü yanı, yabansı bir dışlamayla Robin'i düşman gibi görüyordum artık. Beni köklerimden uzak tutan, dayanılmaz özlemlerimin tek sorumlusu oydu sanki. Haksızlıktı bu. Olanlardan, uzağında yaşananlardan haberi olmadığı gibi bana acı veren hiçbir gelişmede zerrece suçu yoktu Robin'in. Yaptığım yanlıştı. Ferda'ya evliliğin kutsallığını savunmamla, kocama sonuna kadar sadık kalacağımı söylememle çelişen bir davranış içindeydim. İntiharın seçilmiş ölüm olması gibi Robin'le evlenmek de benim kendi seçimimdi. Madem evlendim ve evlendiğim insana sadık kalmaya yeminliyim, artık benim için bir yabancı olması gereken Murat'ı da yaşantımdan tümüyle çıkarmak zorundayım. Boşuna düşünüyorum bunları aslında. Yaşantımın çok uzağında zaten Murat. Yollarımızın bir kez daha kesişmesi mümkün değil. Bir de onu beynimden ve yüreğimden tümüyle söküp atabilsem. Özden'le Atay evli bir çift artık. Ankara'da düğünlerini yapıp New York'a dönmüş, Manhattan'da bir apartman dairesine yerleşmişler. Özden'in burada çalıştığı şirketin merkezi New York'ta. Orada işe başlamış. Atay ise bir Amerikan bankasının finans bölümünde çalışıyor. Benim Türkiye'den döndüğüm hafta sonu Hartford'a geliyorlar. Evimizde ağırlıyoruz onları. Özden çok mutlu. Ayağı yerden kesilmiş, hayal dünyasında kanat çırpıyor sanki. Arkadaşımın yüzündeki mutluluk ifadesini Atay'a borçluyum. Yalnız bunun için bile ona minnet duymam gerekir. Ancak beni bundan alıkoyan içgüdüsel bir engel var. Atay'ın Özden'le aynı pürüzsüz sevinci paylaşmadığını düşünüyorum nedense. Anlamsız bir peşin hüküm diye geçiştirmeye çalışıyorum, olmuyor. Çok hareketli, dışa dönük bir insan Atay. Karşısındakiyle konuşurken aklından 1000 bir hınzırlık geçen hiperaktif çocuklar gibi. Bana ters gelen de bu yapısal farklılığı galiba. Arkadaşımı rahatsız etmedikçe benim için sorun yok. Ayrılırken sizi de New York'a bekleriz diyor Özden. Otelde kalmak yok artık. Orada da bir eviniz olduğunu unutmayın. Özden benim Amerika'daki en yakın arkadaşım. Buraya geldiğim günden bu yana olumlu olumsuz pek çok şeyi paylaştık. İlişkilerimiz bundan sonrasında da sürecek haliyle. Ancak uyumlu bir dörtlü oluşturabilmemiz için eşlerimizin de az çok anlaşması gerekiyor. Oysa Robin'le Atay arasında ortak diyebileceğim tek bir nokta yok. Yine de eşlerinin hatırına bir araya gelip ortak paylaşımlarımıza katılmak zorundalar. Özden'in gidişinin ardından Necati Bey'in Türkiye'ye dönme kararı beni yıkıp geçiyor. Necati Bey ikinci emekliliğini Türkiye'de, doğduğu topraklarda, Mersin'de geçirmek istiyor. Amerika'daki babam o benim. Evlendikten sonra daha az görüşsek de aynı şehirde yaşadığımızı, gerektiğinde ona ulaşacağımı bilmek bana yetiyor. Necati Bey'i gözyaşları içinde uğurladıktan sonra günlerce kendime gelemiyorum. Hem onun hem de Özden'in geride bıraktıkları boşluk doldurulacak gibi değil. Hartford onların gidişiyle ıssızlaşıveriyor. Benimle beraber master yapmak için Amerika'ya gelenlerin çoğu Türkiye'ye döndü. Geride kalan az sayıda arkadaşımla görüşme olanaklarımız sınırlı. Hepimiz çalışıyoruz. Duygusal bağlarla kenetlendiğim insanlardan uzak düşmenin ötesinde beni kasıp kavuran yepyeni bir kabus var önümde. Türkçe konuşacak kimse kalmadı çevremde. Uzun süre yabancı ülkelerde kalıp İngilizce ile karışık aksanlı Türkçe konuşanlar geliyor aklıma. Onlardan biri olmaktan korkuyorum. Aradaki açığı kapatmak için Türkiye'de saatin kaç olduğunu aldırmadan annemleri, Ferda'yı, okul arkadaşlarımı arıyorum. İş yerinde birkaç dakikalık molalarda bile sırf birkaç Türkçe sözcük duyabilmek için telefon elimden düşmüyor. Arabaya biner binmez Türkçe CD'lerden dökülen şarkılara yüksek sesle eşlik ediyorum. Tek başınayken bağıra bağıra Türkçe konuşuyorum. Bu yaptıklarımın hiçbiri beni avutmaya yetmiyor. İçine girdiğim bocalama döneminde tek dayanağım işim. Deliler gibi çalışıyorum. Hiç gözümü kırpmadan sorumlu olmadığım ağır yükümlülüklerin altına giriyorum. Başkalarına ait en zorlu işleri gönüllü olarak üstleniyorum. Amacım belli. Kendimi dinleyecek, kendimle baş başa kalacak zamanı eritip soluksuz kalmak. Bunca didinmemin karşılığında bir yıl içinde iki terfi alıyorum. Genel müdür odasına çağırıp kutluyor beni. İş konusundaki başarılarımı önemsemiyor Robin. Kariyer sahibi bir profesör o. İş hayatıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Onun başarı anahtarı kitapların sayfaları arasına gizlenmiş. İşimi eve taşımam, gecenin geç saatlerine kadar eve getirdiğim dosyalarla boğuşmam da umurunda değil. Bazı geceler çalışma odamdaki kanepenin üzerine kıvrılıp yatıyorum. Neden böyle oldu diye sormuyor bile Robin. O da kendi çalışma odasında ekonomi, felsefe ve psikoloji kitaplarıyla sarmaş dolaş çünkü. Tek düze yaşantımız hafta sonları hareketleniyor. Evlenmeden önceki günlerimizde olduğu gibi bir yerlere gidip kısa tatiller yapıyoruz. İkimizin de en keyifli olduğu zaman dilimleri bunlar. Ne o Profesör Robin ne de ben iş kadını aslı kimliğindeyiz çünkü. İki iyi arkadaş gibi gezmenin, eğlenmenin keyfini çıkarıyoruz. İyi de ideal bir evlilik için bu kadarı yeter mi? Evlenmeden de arkadaşlığımızı pekala sürdürebilirdik. İlle de o deftere imza atmamız mı gerekiyordu? Damağımda kalacak bir damla bal tadı için kilolarca keçi boynuzu kemirmek zorunda mıydım gerçekten? Ortasında debelendiğim, her geçen gün derinleşen kuytu ve karanlık boşluğu dolduracak bir şeylerin arayışı içindeyim. Neyi aradığımı, neyi bulmak istediğimi bilmeden aniden yanıverecek bir umut ışığının çorak dünyamı aydınlatmasını bekliyorum. Beklediğim ışık birdenbire karşıma çıkıp umut kapılarını önüme açmasa da dolaylı yoldan beynime ulaşarak biraz gayretle neler yapabileceğimi gösteriyor bana. Robinler Hartford'dan ayrılıp Stanford Üniversitesi'ne gidecek öğretim üyesi arkadaşları için veda yemeği düzenlemişler. Seçkin öğretim üyelerini katılacağı yemeğe Profesör Robin Coleman'ın eşi kimliğinin hakkını vermek ister gibi özenle hazırlanıyorum. Daha önce bu tür toplantılara pek katılmadım. Robin'in tek başına gidişlerinin altında yatan nedenleri irdeleme gereği de duymadım. Ama bu kez durum farklı. Eşli bir yemek dedi Robin. Benim yanında olmamı kendisi istedi. Yemeğe geçmeden önce kokteyl salonunda toplanıyoruz. Orada bulunanların aşağı yukarı hepsi öğretim üyesi. Yaş ortalamaları da hayli yüksek. En gençleri benim. Akademik kariyere sahip olmayan tek kişiyim aynı zamanda. Evlendiğimizden bu yana çeşitli nedenlerle bir araya geldiğimiz birkaç konuk dışında kimseyi tanımıyorum. Robin ellerinde içki bardaklarıyla ayakta sohbet eden arkadaşlarının yanına götürüp tek tek tanıştırıyor beni. Profesör falanca, doçent bilmem kim, doktor filanca ve Aslı Coleman. Onların karşısında çıplak hissediyorum kendimi. Robin de adımın başında profesör, doçent, doktor gibi sıfatların bulunmayışından eksiklik duyuyor olmalı ki tanıştırma işini tamamlayıp oradaki varlığımı unutmuş gibi arkadaşlarıyla sohbete dalıyor. Kalabalığın ortasındaki dışlanmışlığım yalnızlığıma yalnızlık katıyor. Belli yerlere gelmiş bu insanların ne kadar dar görüşlü olduklarını düşünüyorum. Onlar seçimlerini akademik kariyerden yana kullanmışlar, o yolda çaba göstermişler. Bense iş hayatına atılmışım, başarı merdivenlerini hızla tırmanıyorum. Yükseldiğim her kademe onların attığı adımlara eşdeğer sayılmaz mı? Dişimle, tırnağımla zirveye tırmandığımda ben de iş hayatında doçentliğe, hatta profesörlüğe ulaşmış olmayacak mıyım? Ne yazık ki bunları düşünmekte nacizler. Kitap okumakla, tez yazmakla sınırladıkları yaşamlarında, gerçek dünyadan soyutlanmış, yarattıkları yapay alemde kendilerinden başka hiç kimseye değer vermiyorlar. Örneğin Robin. En ulaşılmaz başarılara imza atsam, şirketin genel müdürlüğüne bile yükselsem, zerrece değeri yok gözünde. Adımın başına o küçük kariyer sözcüklerinden birini getirmedikçe onlardan biri olamam. Eve dönüp yatağa uzandığımızda beni ihmal etmiş olmanın ezikliğiyle saçlarımı okşuyor Robin. Umarım sıkılmamışsındır diyor. Akademik konular yabancı sana. Gece boyunca muhatap olduğum gizli aşağılanmayı hak ettiği yanıtı vermenin tam zamanı. Sıkılmadım diyorum. Akademik kariyer sahibi megalomanların birbirlerini pohpohlamalarını izlemek eğlenceliydi. Yalnız kendimi fazlaca genç hissettim. Ve bugün kariyere başlasam, sizin yaşınıza geldiğimde hayda hayda profesör olabileceğimi düşündüm. Vereceği yanıtı beklemeden sırtımı dönüp başımı yastığa gömüyorum. Sözünü ettiğim konuda kocam bile olsa bir profesörün yardımına ihtiyacım yok. Kafamdaki ışığı yakan ilahi güç yürüyeceğim yolu da gösterir bana. Cuma akşamı yemekten sonra Robin'le salonda oturmuş hafta sonunda ne yapacağımızı konuşuyoruz. Telefonun sesiyle yerimden fırlıyorum. İçgüdülerim arananın ben olduğumu söylüyor. Yanılmamışım. Telefonun karşı tarafında Özden var. Ağlamaklı bir sesle "Çok perişanım Aslı," diyor. "Neler oldu bir bilsen." Sözcüklerin arasına giren hıçkırıklardan onu bu kadar üzen nedenin kökenine inemiyoruz bir türlü. Sonunda güçlükle "Atayla kavga ettik," diyor. "Öylesine kızdırdı ki beni, kapıyı çarpıp çıktım. Keşke yanımda olabilseydin." "Neredesin şu anda?" "Neval'in evinde. Hani yemeğe gitmek için arkadaşlarla buluşmuştuk ya." "Tamam," diyorum ani bir kararla. "Hemen yola çıkıyorum. 2 saate kalmaz oradayım." Türkçe konuşmamızdan bir şey anlamadığı için Robin'e İngilizce olarak anlatıyorum. "New York'a gidiyorum ben," diyorum. "Özden'in yanında olmam gerekiyor." "Bu saatte gitmen şart mı? İstersen sabah beraber gideriz." "Sabahı bekleyemem. Hem tek başına gitmem daha doğru olacak." "Önemli bir durum mu var?" "Özden'le Atay kavga etmişler." "Sen de arabuluculuk yapacaksın ha?" diye alaycı bir tonla gülüyor. "Hayır, öyle bir niyetim yok. Arabuluculuk bir yana, ortada geçerli bir neden varsa arabozuculuk bile yapabilirim." Özden'in gözleri kıpkırmızı, ağlamaktan davul gibi olmuşlar. "Gece vakti seni de yollara döktüm," diye boynuma sarılıyor. "Hoş geldin," diyor Neval'de. "Farklı şartlarda gelmeni isterdik ama durum ortada." "Anlat bakalım," diyorum Özden'e. "Ne oldu?" "Nasıl oldu da kapıyı çarpıp çıkma noktasına gelebildin?" "Atay'ın yalanını yakaladım. Daha önce de kuşkularım olmuştu ama bu kez eminim. Son zamanlarda eve geç gelmeler, iş toplantısı bahaneleri gitgide artmıştı. Dün gece toplantı yapacaklarını söyledi yine. Ama beraber olduklarını sandığım arkadaşlarından biri evi arayıp Atay'ı sorunca böyle bir toplantının olmadığını anladım. Bu yalanın altından kötü bir şeylerin çıkmasından korkuyorum Aslı. Atay beni aldatıyor olabilir mi?" Son cümlesinin ardından hıçkırıklara boğuluyor Özden. Sakinleşmesini beklerken "Yanılmamışsın Aslı," diye geçiriyorum içimden. Bu olanın iş çevireceği baştan belliydi. Düşündüklerimin tersine "Hemen telaşlanma," diyorum. "Yaşadığın durum yanlış anlamadan kaynaklanabilir. O arkadaşı olmasa da diğerleriyle iş toplantısına gitmiş olamaz mı Atay?" "Bilmiyorum. Açıklama yapmasına fırsat bırakmadan kendimi sokağa attım." "İyi ettin," diyor Neval. "Bu erkeklerin hepsi aynıdır. Al birini vur ötekine. Boşa yalan söylemezler." Mutlaka bir pislik vardır altında. Sen de işin uzmanı gibi konuştun diye gülüveriyorum. Gören de üç kocadan boşanmış sanır. Üç değilse de birini silkeledim gitti. Şaşkınlığımın üstüne kırdığım potun mahcubiyeti ekleniyor. Bilmiyordum diyorum usulca, kusura bakma. Boş ver, önemli değil. Doğru sanıp evleniyorsun. Ama gerçek doğrunun ne olduğunu görmen için onu yaşaman gerekiyor. Yanlışı doğru görmüşüz biz. Bir daha tövbe. Özgür kuşlar gibi gönlünce yaşamak dururken evlenmeyi seçenlerin aklına şaşayım. Neval Özden'in o tülü arkadaş grubundan. New York Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Bunlar ilk tanışmamızdan aklımda kalanlar. Evlenip ayrılmış olduğunu ilk kez duydum. Evliliğe bu kadar karşı çıktığına göre belli ki tatsız bir şeyler yaşamış. İster istemez Neval'in üzerinde odaklaştırdığım bakışlarımı yeniden Özden'e çeviriyorum. Atay hakkındaki olumsuz görüşlerimi bir süreliğine rafa kaldırıp ılımlı bir orta yol bulma çabasındayım. Ne yapmayı düşünüyorsun diye soruyorum Özden'e. Yalan söyledi diye nedenini bile öğrenmeden Atay'dan ayrılacak mısın? Ayrılık sözünü duyunca yeniden ağlamaya başlıyor Özden. Gözyaşlarına yazık diyor Neval. Erkekler için değil ağlamak, canını sıkmaya bile değmez. Bunları duyacak halde değil Özden. O hırsla evden çıkmakla hata mı ettim diyor. Kalıp onu dinlese miydim acaba? Kendini suçlama. Yalan söylemekle ilk hatayı o yapmış. Bekle bakalım. Hatasını tamir eder, seni inandırırsa ortada sorun kalmaz. İyi ki geldin Aslı diyor bana. Bu çılgın kızla baş başa kalsam çoktan Atay'la boşanmaya kalkmıştım. Sabah kahvaltısında biraz yatışmış, ilk sarsıntının şiddetini atlatmış görünüyor Özden. Masayı toplayıp Neval'in yaptığı bol köpüklü Türk kahvelerimizi içerken kapı çalınıyor. Neval gidip açıyor, biraz sonra arkasında Atay'la beraber içeri giriyorlar. İşte kocan, işte sen diyor Neval. Aslı'yla beni yok say, ağzına geleni söyle, içini dök, gerekirse hesabını kes gitsin. Özden de Atay da bu esprili sözleri duymaktan uzaklar. Birbirlerine değen gözlerini geri çekip nereye koyacaklarını bilemiyorlar. İkisi de kararsızlıklarını ve pişmanlıklarını suskunluklarıyla perdelemeye çalışıyorlar. Sonunda Özden'in yanına sokulup elini tutuyor Atay. Bağışla beni diyor. Yalan söyledim sana. Dün akşam arkadaşlarla iş toplantısına değil, kafaları çekmeye gittik. Bir akın gelmemişti, onun da evi arayacağı tutmuş. İnsanın ayağına işte böyle dolanır diyor Neval. Ama kimse aldırmıyor. Dost doğru söyleyebilirdin bana diyor Özden. İçmeye gideceğiz deseydin karşı mı çıkacaktım? Haklısın ama söyleyemedim. Evli bir erkek olarak bekar arkadaşlarımla kafa çekmenin yakışık almayacağını düşündüm. Dayanamıyor yine Neval. Sen de yakışık almayan işleri yapmazsın diye bağırıyor Atay'a. Ben gelemem demek ağrıma gitti. Kılıbık diyeceklerinden korktun ha diye kahkahayı basıyor Neval. Galiba öyle diye başını öne eğiyor Atay. Bu kadarı Özden'in affetmeye, olanları unutmaya çoktan razı yüreğini yumuşatmaya fazlasıyla yetiyor. İkisi aynı anda yerlerinden fırlayıp kucaklaşıveriyorlar. İşte mutlu son diye alkışlıyor Neval. Filmlerin sonunda yazar ya The End. Film biter ama yaşam sürer. Mutluluk da yaşamla beraber sürüp gider mi bilemeyiz. Devamı sinemalarımızda. Özden'le Atay kol kola girip evlerine gidince Neval'le baş başa kalıyoruz. Onun umursamaz ve pervasız davranışlarında insanı rahatlatan ama aynı zamanda huzursuzluk veren bir şeyler var. Sohbeti ise son derece keyifli. Oturduğu ev iki katlı. Üst katta üç oda var. Alt katta da geniş bir salonla bir oda daha. Önceleri evi üç arkadaş paylaşıyorlarmış. Diğerleri mezun olup gidince tek başına kalmış Neval. Yalnızlığı severim ben diyor. Kendimle barışığım. Bütün kirayı ödemek zorunda olmasam odaların boş kalması umurumda bile değil. Doktoranın yanı sıra asistanlık yapıyorum. Aldığım para yetmiyor. Bekarken neyseydi ama evlenip ayrıldıktan sonra baba eline bakmak ağrıma gidiyor. Odalar için kafa dengi birilerini bulursam sevineceğim. Doktora programın nasıl gidiyor? Harika. Tek ondan yüzüm güldü zaten. Para sorunum olmasa uzatacağım. Yarıladık sayılır. 2 yılım kaldı. Ben de doktora yapmak istiyorum ama işe nereden başlayacağımı bilemiyorum. Dilimden istemim dışında dökülüveren sözcükler şaşırtıyor beni. Bilinçaltındaki verilmiş kararların dışa vurumu galiba. Yardım ederim ben sana diyor Neval. Bizim doktora programının bir kopyasını vereyim, elinde örnek olsun. Yukarıya odasına çıkıyor. Birazdan elinde bir yığın kağıtla geri dönüyor. New York University başlıklı ilk kağıda şöyle bir göz atıp inceleme gereği duymadan çantama yerleştiriyorum. Kalkayım diyorum Neval'e. Kocam özlemiştir beni. Bu sözlerim Neval'i güldürmeye yetiyor. Ben ise meraka sürükleniyorum. Robin gerçekten de beni özlemiş midir acaba? 4 yıllık doktora programı toplam 60 kredi. Bunun 9 kredisi istatistik ve mikroekonomi, 21 kredisi pazarlama, 12 kredisi seçmeli ders, 18'i de seminerlere ayrılırken dersler ilk 2 yıla yayılmış. Doktora konusuyla ilgili araştırmaların yapıldığı seminerler ağırlıklı son 2 yıl tez yazma süresini de kapsıyor. Hartford Üniversitesi'nde master için aldığım dersleri krediye sayarlarsa öngörülen süre kısalabilir. Hepsi iyi hoş da yeniden okul sıralarına dönmeyi istiyor muyum ben? Yoksa Robin'e kendimi kanıtlamak uğruna bak gör gerekirse bunları yapabilirim diyebilmek için mi bunca çaba? Nedeni ne olursa olsun günlerdir kafamı kurcalayan tek konu bu, doktora. Yalnız bana ait bir giz olmaktan çıkacağı günü bekliyor. Bakalım Robin bu işe ne diyecek? Robin konuyu açıklama fırsatını kendi elleriyle sunuyor bana. Gelecek dönem işlerim yoğunlaşacak diyor. Boston Üniversitesi'nde haftada 2 gün seminer vermek üzere teklif aldım. Henüz kesin değil ama buradaki dersleri ayarlayabilirsem kabul edeceğim. Ancak Boston'daki işim geç saatlere kadar uzayabilir. Haftada 2 gece orada kalmamın senin yönünden sakıncası olur mu? Hayır diyorum. Benim de gelecek dönem için farklı programlarım var. Eğer gerçekleşirse beni de en az seninkiler kadar yoğun günler bekliyor. Ne gibi bir program bu? Doktora yapmak istiyorum Robin. Ne dersin? Geniş bir gülümsemeyle aydınlanıyor yüzü. Tam da beklediğim gibi. Adının önüne hiçbir sıfat koyamadığı karısının akademik kariyere adım atması onun için gurur kaynağı. Bakalım bundan sonrasında söyleyeceklerimi de bu derece memnuniyetle karşılayabilecek mi? İyi düşünmüşsün diyor. Sosyoloji, psikoloji ya da art bölümlerinden birinde karar kılabilirsin. Hartford Üniversitesi'nde hepsinin doktora programı var. Ama ekonomi ya da işletme dalında doktora programı yok. Ben pazarlama doktorası yapmak istiyorum Robin. Bir an duraklayıp düşünüyor. İddialıysa diye gülüyor. Tamam, senin için onu da araştırırız. Araştırmaya gerek yok diye yerimden kalkıp çalışma masamın üzerindeki dosyayı getiriyorum. Gereğince inceledim ben. New York Üniversitesi başlığını görünce şaşırıyor. Madem Hartford'ı istemiyorsun, Boston'da bir okul ayarlasak daha iyi olmaz mıydı? Beraber gider gelirdik. New York iyi. Aynı bölümde yakın arkadaşlarım var. Programı dikkatle inceliyor. Okunması gereken derslerin çoğu senin master programında var diyor. Araştırma ve tez yazma süresinde de New York'ta olman gerekmiyor. Çalışmalarını buradan yürütebilirsin. Tezini yazarken yardımcı olurum sana. Aynı fikirde değilim. Akademik kariyer için o havayı solumak gerek. Tez konusuna gelince her satırının kendi elimden çıkmasını yeğlerim. Peki buradaki işin ne olacak? Şirketin New York'ta şubesi var. Oraya nakledersem sorun kalmıyor. Ama çalışırken doktora yapmak zor iş. Asistanlık arayacağım. Bakıyorum her şeyi inceden inceye düşünmüşsün. Sesindeki sitem fark edilmeyecek gibi değil. Kaygılanma diyorum. Seni ihmal etmem. Hafta içi günlerde burada da birbirimize yeterince zaman ayıramıyoruz zaten. Hafta sonlarımız yine bize ait olacak. Ya sen gelirsin ya da ben. Düşünmedik ayrıntı bırakmamışsın. Neyse, daha programa kabul edilmeden bunları konuşmanın anlamı yok. Zamanı gelince oturur tartışırız. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkıyor böylece. Gizliden gizliye hesaplar yapmak bana göre değil. Kafamdan geçenleri Robin'le paylaşmanın huzuruyla yoluma devam edebilirim. Doktora programı için yaptığım başvurunun sonucunu Temmuz başında alıyorum. Programa kabul edilmişim. Sevinçten havalara uçmadan önce halletmem gereken önemli bir konu var. İş yerimi durumdan haberdar etmek. Genel müdürüm anlayışlı davranıyor. Gidişim bizim için büyük bir kayıp, diyor. Tek avuntumuz kariyerinde yükselecek olman. İç rahatıyla Türkiye'ye tatile gidebilirim artık. Robin'i yaptığım planlara karşı çıkmadığı için ödüllendirmek ister gibi İstanbul'daki tatilimi kısa tutma kararındayım. Türkiye için 10 gün, iznimin geri kalanında yanındayım demem hoşuna gidiyor. Ancak Özden'in umulmadık telefonu seyahat programımda küçük bir değişiklik yapmama neden oluyor. Bu kez bitti diyor Özden. Şu anda Neval'in yanındayım yine. Sesi daha önceki gibi ağlamaklı değil, hatta neşeli olduğunu bile söyleyebilirim. Ayrıntılara girmiyor ama çok iyiyim ben diyor. Karşılaştığımızda etraflıca konuşuruz. Sanırım ipleri koparmış bizimkiler diyorum Robin'e. New York'a gitmem gerek. Oradan da Türkiye'ye uçarım artık. Hartford'dan çıkış tarihimi 2 gün öne almama ses çıkarmıyor Robin. Bu uysal davranışının altında benimle beraber Türkiye'ye gelmemesinin yattığını tahmin ediyorum. Yapması gereken ama bir türlü yapamadığı bir iş yüzünden eziklik duyuyor sanki. Hiç önemi yok. Sorun etmiyorum artık. Özden'le Neval, ne kadarının gerçek olduğunu kestiremediğim abartılı bir neşeyle karşılıyorlar beni. Özden, yabancı birinin başından geçmiş gibi umursamaz bir tavırla anlatıyor yaşadıklarını. İhanet etti bana diyor. Arabanın içinde öpüşürlerken yakaladım onları. İtiraf etmek zorunda kaldı. Bak hele, senin yerine kimi koyabilmiş Atay Bey'imiz? Aynı bankada çalışan, kendisinden yaşça büyük, Amerikalı bir kadın. 2 yıl önce kocasından ayrılmış. O günden beri de beraberlermiş. Sözüm ona benimle evlenmeden noktayı koymuşlar. Ama sonrasında yeniden alevlenmiş aşkları. Aşk deme şuna. Bu kadar basite indirgeme aşkı. İlişkileri madem böylesine vazgeçilmezdi, neden onunla değil de seninle evlenmiş? Ben de Atay'a bunu sordum. Ailesinin bu tür bir beraberliği asla onaylamayacağını söyledi. O da kurban olarak beni seçti ha? Aşağılık herif. Baştan beri Özden'in anlattıklarını sabırla dinleyen Neval araya girmekte gecikmiyor. En iyi dediğin erkeğin bile aşağılık bir yanı vardır Aslıcığım diyor. Bu yanlarını ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıkaracakları belli olmaz. Şanslı sayılırım diye gülüyor Özden. Erken uyandım. En kısa zamanda boşanıp özgürlüğüme yeniden merhaba diyeceğim. Onun bu umursamaz halinde Neval'in payının büyük olduğu kesin. En katlanılmaz durumları bile farklı bakış açılarındaki yorumlarıyla sıradanlaştırarak katlanılır hale getirmekte üstüne yok bu kızın. Üçümüz hiç dışarı çıkmadan her dakikası dolu birbirinden güzel 2 günü paylaşıyoruz. Kahkahalarımız da çınlıyor Neval'in evi. Giriş katında mutfağın yanından çıkılan küçük bir bahçe var. 3 tarafı duvarlarla çevrili, duvarları sarmaşıklarla örtülü bu yer keyif mekanımız oluyor. Japon restoranından suşiler, İtalyan restoranından pizzalar getirtiyoruz. Şişe şişe şarabı, kutu kutu birayı arkadaş ediyoruz yanlarına. Gördüğünüz gibi erkeksiz de yaşanabiliyormuş diyor Neval. Özden üst kattaki odalardan birine yerleşmiş. Alt katta salonun yanındaki geniş oda hala boş. Kimseye vermeyin orayı diyorum. Yeni kiracınız ben olabilirim. Senden iyisini mi bulacağım diyor Neval. Bu saatten sonra gün görmemiş kız çocuklarıyla uğraşacak değilim. Çömez öğrencilere kapalı burası. Ama sana önerim kocana sahip çıkman. Yoksa evin kapısına dullar pansiyonu yazmak zorunda kalacağım. Uçaktan inip annemle babamla kucaklaştığım anda ortada garip bir durum olduğunu hissediyorum. Babamın yüzü solgun. Epeyce kilo vermiş, gözleri dibe çökmüş. Neyin var senin diye soruyorum. Peki görünmüyorsun. İyiyim diyor. Bu yaştan sonra ufak tefek sağlık sorunlarının yaşanması kaçınılmaz. Ne oldu anlatın diye anneme dönüyorum bu kez. Hafif bir kalp spazmı geçirdi baban. Merak etme, geçti. Neden haber vermediniz bana? Önemli bir durum olsa haber verirdik diyor babam. Gurbettekiler en küçük olumsuzlukları bile gözlerinde büyütürler. Gördüğün gibi iyiyim ben. Bu davranışınızla beni daha da çok üzdüğünüzün farkında mısınız? Olumlu ya da olumsuz sizinle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Hakkım değil mi bu? 9. kaset, 1. yüzün sonu.